Ayrım 8. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 86. Avarız Vakfı. Mahalle sakinleri hayır işlerde de kolektif bir bilinçle hareket ederlerdi. Hayır işleri için her mahallede bir Avarız Vakfı kurulmuştu. Mahalle sakinlerince oluşturulan yönetim kurulu tarafından idare edilen bu vakfın gelir kaynağını yine mahallenin yaptığı bağışlar teşkil ederdi. Avarız Vakfı'nın gelirleri mahalledeki hastalara, fakirlere ve ekonomik durumu müsait olmadığı için evlenemeyenlere yardımda kullanılırdı. Fakirlerin cenazelerinin kaldırılması, yeni su yolları açılması, cami, mescit, mektep gibi yerlerin onarımı için de bu vakıftan yararlanılırdı. İmam, müezzin, muallim gibi mahalle görevlilerinin maaşları da bu vakıftan karşılanırdı. Mahalleye yeni taşınanlara yahut mahalleden taşınacaklara yine bu vakıf vasıtasıyla yardımcı olunurdu. Mahallede ihtiyacı olanlara borç verilir, şimdiki deyişle kredi açılırdı. Mahalledeki bu resmi dayanışmanın yanında ayrıca mahallenin zenginleri, mahallelerindeki fakirleri gözetirlerdi. Zekat, sadaka, fitre gibi yardımlarla onları kalkındırmaya çalışırlardı. Bu yüzden de Osmanlı ekonomisinde kriz olmazdı. Mahalle eksenli bu yardımlaşma ahlakının temelinde pek tabii olarak komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışı yatardı. Kısacası mahalle denilen küçük hayat alanları Osmanlı asırlarında cevher insan ya da yürek adam üretiminin merkezleriydi. Bu küçük yerleşim birimlerinde herkes birbirini yakından tanıdığından çocukların tanıdık biri görmeden yaramazlık yapma ihtimalleri son derece zayıftı. Ufak tefek kusurlar genelde nazar-ı müsamaha ile karşılanırdı, ancak büyüyecek hataların bir bedeli vardı. Hiçbir çocuk ya da genç böyle bir bedel ödeyip mahalleye rezil olmayı göze alamazdı. Bu yüzden adımlar dikkatle atılır, mahallenin namusuna toz kondurulmaz, herkes kendi alanı içinde mutlu olmaya çalışırdı. Bu da zaman içinde karaktere dönüşür ve toplum cevher insanlarla beslenirdi. Yaşam alanının insan karakteri üzerindeki etkileri inkar edilemez. Eski mahalle hayatının yanı sıra evlerin yüksek tavanlı, bahçeli ve manzaralı oluşunun Osmanlı insanının ruhu ve fiziği üzerindeki olumlu etkilerini tüm tarihimizdeki iftihar vesikalarında görebiliyoruz. Osmanlı evinde gönül insanı. Araştırmalara göre her 7 kişiden biri depresyon ya da panik atak hastası. Gençler arasında yorgunluk ve umutsuzluk had safhada. Kimse geleceğinden emin değil. Yani toplumun genç ve yaşlı nüfusuna genel bir bıkkınlık hakim. Genelde umutsuzluk inançsızlığın çocuğudur. Bizim toplumun büyük çoğunluğu elhamdülillah Müslüman. Buna rağmen nedir bu bıkkınlık, küskünlük, umutsuzluk ve teslimiyet? Cevabı bulmak için geçmişimize bakmak gerekiyor. Zira bugün olup bitenlerin kökeni geçmiştedir. Zaten bu yüzden tarih bir mihenk taşı işlevi görür. Uzmanlara göre insan karakterini şekillendiren birkaç unsur var. Bunlardan birincisi aile, ikincisi eğitim, üçüncüsü çevre, dördüncüsü muhit ve mekandır. Diğerleri bir yana, sadece şu Osmanlı evini ve Osmanlı mahallesini bir ölçüde hayata geçirebilsek, eminim çok şey değişecek. Çünkü hayat mekana ve muhite göre şekillenir. Eskiden mahalle dediğimiz sistemli muhitlerde ahşap, ferah, büyük, aileye mahsus, yüksek tavanlı evlerde otururduk. Mahalle, imamın başkanlığında oluşturulan ak saçlılar, birikimli yaşlılar tarafından denetlenir, sorunlar çıkar çıkmaz çözülür, komşular birbirlerine güvenirdi. Evler kıbleye dönük inşa edilirdi. Osmanlı insanının çoğunun kıble yürekli olmasının hikmeti belki de evlerini kıbleye dönük inşa etmeleriydi. Cephesi kıbleye dönük evlerde yaşayanların yürek pusulaları da kıbleyi gösterirdi. Ortada mahalle mescidi, mescidin yanında bir eğitim kurumu, eğitimsiz Müslümanlığın yarım kalacağı inancından beslenen bu kurumlar mahallenin olmazsa olmaz varlıklarıydı. Mahallelinin uğrayıp dertleşeceği bir muhabbethane, sohbet evi ve bunların çevresine dizilmiş cumbalı, bahçeli, ahşap evler. Osmanlı evlerinin giriş kapıları bile Osmanlı'nın başkalarını düşünen ve tanısın tanımasın, dara düşen herkese yardım ulaştırmayı amaçlayan infak, paylaşma, bölüşme ahlakının bir yansımasıydı. Osmanlı evini ve Osmanlı mahallesini bir ölçüde hayata geçirebilsek çok şey değişecektir. Yardım aşkıyla giriş kapısının üstünü geniş bir örtü koyarlardı. Bu tam anlamıyla yardım aşkına yapılan bir uygulamaydı. Çünkü bu örtüden ev sahiplerinden çok yağmurdan ve güneşten korunmak isteyen yorgun insanlar yararlanırlardı. Caddeden gelip geçenler bu örtü altına sığınıp dolu düzgün yağmurdan ya da yakıcı güneşten korunurlar. Sonra da ev sahiplerine dualar ederek giderlerdi. Bazen ev sahipleri kendi saçak altlarına sığınanları Tanrı misafiri sayar, içeri buyur eder, karnını da doyurduktan sonra salardı. Tek cümle ile Osmanlı'da hayat muavenette yardımlaşmaydı. Yaralı göçmen kuşlara evlerinin saçak altında kuş evi yapmayı akıl eden yardım ahlakı, elbette hayatın özü ve özeti olan insana karşı böylesine muhabbetli, aşk yüklü, sevda dolu bir yaklaşım sergileyecekti. Kapı tokmakları. Osmanlı kapılarının tokmakları bile başlı başına bir kültürdür ve Osmanlı insanının sosyal hayata bakışının bir simgesidir. Osmanlı insanı hayata helal ve haram perspektifinden bakardı. Kapı tokmakları bile bu hassasiyeti yansıtırdı. İç içe ya da üst üste bindirilen tokmaklardan biri kalın, diğeri ince ses çıkarırdı. Erkek konuklar kalın ses çıkaran kapı tokmağını, kadın konuklar ise ince seslisini kullanırlar. Böylece ev sahipleri kapıdaki misafirin kimliği hakkında bilgi sahibi olur ve ona göre karşılarlardı. Dış kapı dış avluya, iç kapı iç avluya açılırdı. Avlular çocuklarla kadınların özgürlük alanını oluştururdu. Çocuklar avlularda hoplayıp zıplayarak enerji tüketirken, çocukların özgür ruhlu yetişmelerinde acaba bu avluların rolü ne kadardır? Kadınlar güller, çiçekler ve meyve ağaçları arasında dolma doldurur, sarma sarar, sohbet eder, onlar da kendi açılarından hayatın stresinden arınırlardı. Bazı avluların bir kenarında pekmez yapılan şırahane, kilim, bez dokuma atölyeleri yer alırdı. Başka bir köşede ocak, çamaşır taşı, dibek taşı, fırın, çeşme veyahut kuyu vardı. Avlu yeteri kadar genişse bir köşesi sebze bahçesine dönüştürülür. Ailenin sebze ve meyve ihtiyacı karşılanırdı. Genişçe bahçeleri olan aileler, ürettikleri sebze ve meyveleri komşularıyla da paylaşır, bir kısmı da bu muhtaçlara ulaştırılırdı. 1835'te İstanbul'a gelen Miss Julia Pardo, Osmanlı evlerinin avluları için keşke Shakespeare, Romeo ve Juliet'in bahçe sahnesini yazmadan önce buraları görmüş olsaydı, demişti. Osmanlı avluları o kadar etkileyiciydi. Kadınların günlerinin neredeyse tamamı avlularda geçerdi. Ekmek yaparlar, hamur açarlar, sebze yetiştirirler. Artan zamanlarında ise komşularla buluşup hem el işi yapar hem de konuşup rahatlarlardı. Bu bir yürek paylaşımıydı. Bu yüzden Osmanlı kadınında depresyon ve panik atak gibi sinir hastalıklarına çok az rastlanırdı. Uzun zamandır Avrupa'dan ithal edilen üst üste bindirilmiş beton sitelerde şaşkınlaşmışlığımızı ve yalnızlığımızı yaşıyoruz. Belki de bu yüzden sinir hastalıkları yakamızı bırakmıyor. Sözün özü. Yürek adamların yetişmesinde sokaklar kadar mahallelerin, eğitim sistemi kadar yaşanan evlerin rolü var. Mesela sayısız yürek adamın yetiştiği Osmanlı evleri sözün tam anlamıyla yaşanacak mekanlardı ve evin tamamı kullanılırdı. Gösterişe açılan tek bir kapısı bile yoktu. Her kapı insana açılır, her bölüm insanın kendini huzurlu ve mutlu hissedeceği şekilde tasarlanırdı. Osmanlı evinin odaları yüksek tavanlıydı. Tavanın yüksek oluşu insan ruhunu hem yüceltir hem de ruha ferahlık ve sükunet verirdi. Alçak tavanlı dairelerde ruhumuz bunalıyor, depresyona giriyoruz. Mahallenin merkezinde mutlaka bir mescit bulunur. Evlerin kapı ve pencereleri karşılıklı birbirine açılırdı. Komşular pencereden pencereye sohbet eder, birbirlerine karşı muhabbetlerini artırırlardı. Ayrıca evde biten herhangi bir şeyi komşudan istemenin en kestirme yolu yine bu pencerelerdi. "Huu komşu, misafir geldi de bir içimlik kahveniz var mı?" diye başlayan sohbetler genelde koyulaşır, vakti unutturur ama komşuluğu da ilerletirdi. Evler üst üste binip apartman olduğundan beri balkon kapıları halı kilim silkme kavgasına açılıyor. Komşulukta gitti gidiyor. Tek veya çift katlı olan Osmanlı evlerinin bir tarafı genellikle sokak ya da caddeye bakardı. Alt katta kışın oturulan bir oda, mutfak, kiler ve ambar yer alırdı. Alt kattan üst kata çıkışlar ahşap merdivenle sağlanırdı. Üst katta divanhane, buna baş oda diyebiliriz, haremlik, kadınların bulunduğu bölüm, selamlık, erkeklerin bulunduğu bölüm olurdu. Bazı evlerde ise bir yaz odası, evin nispeten daha serin olan bölümü bulunurdu. Osmanlı evleri içe dönük ama dışa kapalıydı. Bu yapılanma hem İslami aile yapısının hassasiyetiyle hem de aileyi ve çocukları dış etkilerden korumayla ilgilidir. Merdiven başındaki geniş mekanın adı sofa idi. Sofadan odalara geçilirdi. Odalardan birinin sokağa bakan ve hane halkının dışarıyı görebilmesini sağlayan bir çıkması vardı. Buna köşk denirdi. Üst kat pencereleri cumbalı olup dışarıdan içerisi görünmeyecek şekilde kafeslenmişti. Kafesler içeriden dışarıya bakanları değil, dışarıdan içeriye bakmak isteyenleri sınırlardı. Odaların hemen hepsinde ısınmak, yemek pişirmek ve hatta aydınlanmak için birer ocak bulundurulurdu. Bir de odalarda yatak ve yorganların konduğu bir yüklük vardı. Yüklüğün bir köşesi banyo olarak kullanılırdı. Asıl yıkanma yerleri sıhhi olduğu da kabul edilen şehir hamamlarıydı. Osmanlı ailesi sofra bezi ya da sini denilen büyük bakır tepsi üzerinde yemek yer, yemek yediği mekanda oturur, gece olunca da yatakları serip uyurdu. Sabah yatakları kaldırıp hayatına devam ederdi. Odalar hemen hemen mobilyasızdı. Yani evin her köşesi insana tahsis edilmiş, insanın yaşam alanı eşya ile sınırlandırılmamıştı. Bu da o mekanlarda yaşayanları ferahlatan bir faktördü. Şimdiki evlerde insanın değil, eşyanın saltanatı var. Mobilya yerine pencere kenarlarında divan ve sekiler, yerlerde çoğu zaman kilim, bazen halı ve yer minderleri bulunurdu. Mimari anlayış tamamıyla Osmanlı insanının hayat görüşünün bir yansımasıydı. Evlerini, kendi faneliklerini simgelercesine kireç ve kerpiç gibi dayanıksız malzemelerden yaparken, cami, çeşme, kervansaray, hastane gibi hayır kurumlarıyla devlet binalarını sağlamlığın sembolü olan taş malzemeyle yaparlardı. Bu yansımanın bir boyutu devlet-i ebed müddet anlayışı, diğer boyutu ise hayırda ebedileşme arayışıydı. Dışarıdan bakıldığında zengin eviyle fakir evini ayırt etmek pek mümkün değildi. Bu da bugün pek çok çatışma alanı oluşturan sınıflar arası farkın Osmanlı toplumunda yok denecek kadar az olduğunun ilginç bir göstergesidir. Osmanlı evleri içe dönük ama dışa kapalıydı. Bu yapılanma hem İslami aile yapısının hassasiyetiyle hem de aileyi ve çocukları dış etkilerden korumayla ilgilidir. Bu evlerde ve ortamlarda yetişen isimleri hatırlarsak, mekanın ve ortamın çocuk yetiştirmede ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. İnsan tesadüfen yetişmez. 8. ayrımın sonu. Sayfa 92.